Ayrım 2.
Çoğu kişi bunun yapılabileceğinden ve belki de özellikle filozofların buna yönelik girişimlerinin değerinden kuşkuludur. Bu kuşkular kısmen tıbbi etiğin sağlık görevlilerinin ilgi alanı, hatta ve belki de yalnızca onlara ait bir alan olduğu yolundaki inançtan kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu kuşku belki de ahlakın sonuçta kişisel bir konu olduğu inancının bir ürünüdür. Çünkü ahlaksal inançlar arasında bir üstünlük sıralaması yapmaya kalkışsak bile, bunu kanıtlamamızın her halükarda imkansız olacağı düşünülür. Ne tıp pratiğinden kaynaklanan ikilemlerin çözülebilmesi olasılığından, ne de meslek dışı kişilerin buna katkısından duyulan kuşkular haklı değildir. Tüm ahlaksal konuların, özellikle de sağlık hizmetinde ortaya çıkanlar gibi önemli ahlaksal konuların kamusal bir önemi vardır ve bunlar üzerinde eleştirel ve ciddi bir şekilde düşünmeye hazır olan herkes bunların çözümüne katkıda bulunabilir. Bu konuyu 3. bölümde daha ayrıntılı bir şekilde tartışacağım. Ahlaksal tartışmada ilerleme sağlayabilme olasılığı karşısındaki kuşkuculuk da haklı görülemez. Birbirinden farklı birçok ahlak görüşü ve bakış açısı ve belki de aynı çoklukta ve çeşitlilikteki etik teoriler vardır ama bunların hepsi de ahlaksal tartışma olanağını önceden benimser. Yanlış yapma olasılığının da doğrusunu yapma olanağının da var olduğunu düşünen herkes ahlaksal tartışmaya gerek duyar ve ondan yararlanır. Bu, ahlakın doğası ve dolayısıyla etiğin doğasıyla ilgili çok önemli bir gerçeği açığa çıkarır. Bu da bir şey yanlış ya da doğruysa, yani ahlaksal yönden yanlış ya da doğruysa, bunun neden böyle olduğunu açıklayan bir nedenin var olması gerektiğidir. Ve nedenlerin yeterliliği de her zaman irdelenebilir. Eylemlerinin ve kararlarının ahlaksal inançlardan kaynaklandığını ya da bunlar tarafından belirlendiğini, yani kısacası belirli etik standartlara göre yaşama çabasının bir parçası olduğunu ileri sürecek kişi, bu eylem ve kararların neden doğru olduğunu açıklayabilecek ve bunları haklı kılan gerekçeleri gösterebilecek durumda olmalıdır. Ne türden olursa olsun, ahlaksal bir inanca sahip olmak, bazı şeyler olur ve bazı şeyler de olmazsa, dünyanın daha iyi olacağına, bunun tersi olursa daha kötü olacağına inanmak demektir. Bu yargıya varan kişi, şu ya da bu durumda dünyanın neden daha iyi ya da daha kötü olacağını söyleyemezse, bu yargı anlamsız bir hale gelir. Etik hakkında mantıksal bir tartışmayı olanaklı kılan, ahlaksal konumları desteklemede ya da savunmada öne sürülen nedenlerdir. Nedenler bir sürü farklı şekilde zayıf ya da güçlü, iyi ya da kötü, kusurlu ya da zorlayıcı olabilir. Ahlaksal bir durumun ya da yargının savunmasında kullanılan nedenleri, haklı bir zeminde eleştirme yollarının tam bir listesini ya da başka ve farklı nedenlerin en iyi şekilde nasıl savunulabileceğinin tarifini yapmak olanaksızdır. Bu kitapta kullanılan yaklaşım, savunulan görüşlerin desteklenme nedenlerini, eleştirilen durumların ise reddedilme nedenlerini ortaya koymaktan ibarettir. Bu nedenlerin ne olduğunu ve sağlam olup olmadıklarını görmenin en iyi yolu ise onların işleyişine bakmaktır. Bu kitabın hayatın değeri hakkında olduğunu söylemiştim. Burada yaşama değer vermeyi nasıl anladığımızı ve yaşamının değerli olduğu sonucuna varmış olduklarımızın, yaşamına saygı göstermenin neyi kapsadığı hakkında bir tezi sunmaya ve savunmaya çalışacağım. Bu tez, tıp pratiğinin yol açtığı ahlaksal ikilemler ele alındıkça kademe kademe gelişecek. Tıbbi etiğin büyük sorunlarını bu tartışmanın mantıklı olmasına ve ilerlemesine olanak sağlayacak bir şekilde ele almaya, yani her bir sorunu çözme girişimi sırasında ortaya çıkan problemlerin konuyu tartışmanın bir sonraki aşamasına götürmesine ve bu tartışmaya duyulan gereksinimi göstermesine çalıştım. Tartışma ilerledikçe birçok kesin ve spesifik tez ortaya çıkacak ve bazı iddialarda bulunulacaktır. Her vakada bu tezleri kabul etmek ya da iddialara inanmak için gerekli nedenleri sundum. Bunları reddetmeye ancak daha iyi sonuçlara götüren, daha iyi nedenler bulabilenlerin hakkı vardır. İlerleme yöntemim hakkında son bir noktayı da belirtmek gerek. Çıkış noktamızın her halükarda tıp etiğinin büyük ikilemlerinden biri olmasına karşın, onu çözme girişimi içinde tıp pratiğinden ayrılan bir yola girmek zorunda da kalabiliriz. Bu bazen görece düş ürünü, hatta olağan dışı ya da olağanüstü olanaksız durumları ya da olasılıkları da içerecektir. Bunu yapmanın amacı, temel inançlarımıza ve değerlerimize onları aşırı ve olağanüstü rahatsız edici olasılıklarla karşı karşıya getirip ateşe sınayarak değer biçmektir. Bazen değerlerimize ve inançlarımıza nasıl adanmış olduğumuzu ya da onları değiştirmeye yahut gözden geçirmeye ne kadar gereksinim duyduğumuzu görebilmemiz için gereken şok etkisini bu tür durumlar sağlayabilir ancak. 1. Varlıklar, insanlar ve kişiler. Tıbbi etiğin, daha doğrusu her türlü etiğin en önemli sorusu, ahlak sorunlarıyla uğraşmaya başladığımız anda ilk ortaya çıkan sorudur. Soru aslında basittir. İnsan hayatını değerli kılan nedir ve özellikle onu öteki hayatlardan daha değerli kılan nedir? İnsan hayatını daha üstün bir değerde gördüğümüzden elbette ki kuşku duyamayız. Biz eğer ikisini birden kurtarmak olanaksızsa bir köpek yerine bir insanı kurtarmak gerektiği kanısındayız. Ve böyle yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. İnsan hayatını tercih etmeyi yalnızca kendi türümüzden bir ön yargı olarak görmüyoruz. Ama bu inancın temeli nedir? Bunu haklı kılan nedir? Ve varsa eğer bunu kendimizden ve kendi türümüzden yana bir ön yargıdan daha öte kılan şey nedir? Bu soru, yani insan hayatını değerli kılan şeyin ne olduğu, aşırı derecede soyut, belki ilginç ama her gün sağlık hizmetiyle uğraşan profesyonellerin pratik sorunlarını çözmede yardımcı olması çok zor ve çelişkili, tam bir felsefi soru gibi görünebilir. İronik bir şekilde tıp pratiğinde alınan günlük kararların çoğu bu sorunun özel bazı yanıtlarını zaten önceden verilmiş saymaktadır. Örneğin, kürtaj yaptırmaya ancak anne için bir tehlikenin bulunmadığı ve fetusun normal olması halinde onun yetişkinlerden nasılsa daha değersiz olduğu ve böylece yetişkinlerin sahip olduğu korunmadan ve haklardan yoksun olduğu varsayımıyla izin verilebilir. Sanırım çoğu kişi ruhsal ve fiziksel engelleri olan insanların ötekilerden daha değersiz olduğunu düşünmez. Ama yine de fetusta bir özür bulunmasının kürtaj yaptırmak için geçerli bir neden olduğunu düşünen biri, böyle bir kişinin bu gibi bir özrü olmayan birinden daha değersiz olduğunu ya da olacağını, yani kurtarılmaya pek değmediği ve yaşamayı daha az hak ettiğine göre daha değersiz olduğunu kabul ediyor olsa gerektir. Bu değer sorununun aynısı, sürecin öteki ucunda da yaşlı ve ölümcül hastaları ya da sürekli koma halindeki kişileri kurtarmak ve hayatta tutmak için kaynak ayırmaya devam etmeli miyiz, etmemeliyiz şeklinde ortaya çıkar. Eğer aksi yönde karar verirsek ya da kaynakları daha değecek vakalara ya da vaka türlerine yöneltirsek, bu hayatları daha değersiz, yardım etmeye karar verdiğimiz kişilere kıyasla korunmaya pek değmeyen kişiler olarak görüyoruz demektir. Ismarlama insan dokusu, embriyon, pekala doku ve organları için büyütülebilir. Elde edecek şekilde embriyon geliştirme olanağı sağlayan yeni in vitro, tüpte, embriyoloji teknikleri, embriyonla yetişkinin birbirlerine göre değerleri konusunda açık ve net olmamız için yeni nedenler yaratmıştır. Çoğu kişi bu sorunun hayat ne zaman başlar sorusunun yanıtından emin olduğumuz zaman çözümlenebileceğini ve sürecin öteki ucuna dönersek, sürekli bitkisel hayattakilere ne yapacağımızla ilgili sorunlarımızın da ölümün tam bir tanımını yaparsak çözüm bulacağı kanısındadır. Ben bu soruların her ikisinin de kesin bir şekilde yanıtlanabilseler bile yanlış kavranmakta olduğunu ve hayatın ne zaman başladığını değil de ne zaman ahlaksal bir önem kazanmaya başladığını bilmemiz gerektiğini savunuyorum. Buna denk düşen ikinci soruda hayat ne zaman sona erer değil, hayat ahlaksal bir konu olmaktan ne zaman çıkardır? Kısacası hayat, insan hayatından ayrılmaz olduğuna inandığımız o özel değere ne zaman sahip olmaya başlar ve o değere sahip olmaktan ne zaman çıkar? Değerli neyi kastediyoruz? Hayatı neyin değerli kıldığını sorduğumuz zaman, bireyler arasında değer farkı oluşturabilecek şeyleri değil, belirli bir türün üyelerini diğerlerinden daha değerli kılan şeyleri kastediyoruz demektir. Yani balonda bulunan her insanın diğerlerinden daha değerli olduğu ve yaşamaya daha çok hakkı olduğu ve dolayısıyla balonun yere çakılmasını önlemek için aşağı atılabilecek, en son kişi olduğu yolunda nedenlerin ileri sürüldüğü bir balon tartışmasında geçebilecek türden değerlendirmelerle ilgili değiliz burada. Bizim ilgilendiğimiz konu, insanların neden sırf insan oldukları ve birey olmanın gerektirdiği şeylere sahip oldukları ve buna sahip olmayan bambaşka türde varlıklar, hayvanlar ya da bitkiler olmadıkları için özel bir değer taşıdıkları ya da taşıyıp taşımadıklarıdır. Bu konuya başka bir açıdan bakarsak, insanların bu nedenle değerli olduğuna inanmak, onlara eşit değere sahiplermişçesine aralarında özel bir amaçla tercihlerde bulunmak için öne süreceğimiz nedenlerden kesinlikle bağımsız olarak eşit davranılması gerektiğini kabul etmek demektir. Bu düşünce zaman zaman tüm insanların insan olmaları nedeniyle temel insan haklarına sahip oldukları görüşüyle ya da eşit haklar inancıyla ya da tüm insanlara eşit davranılması gerektiği görüşüyle ifade edilir. Bu düşünce yasalar önünde eşitlik inancının ardındaki varsayımdır ve herkesin tıbbi bakım ve korunma da dahil olmak üzere devlet tarafından bakım ve korunma hakkına eşit şekilde sahip olduğu görüşünün de temelini oluşturur. Yani hayatın bu nedenle değerli olduğunu kabul etmek, hayatı değerli olan bireyin diğer tüm insanlarla aynı ilgiyi, saygıyı ve korunmayı hak ettiğine inanmak demektir. İnsan hayatını değerli kılan nedir diye sorduğumuzda, bizi kendimize ve birbirimize değer vermeyi hem iten, hem de hak kazandıran ve hayvanlardan, balıklardan ya da bitkilerden daha değerli olduğumuza inanmamıza izin veren özellikler neyse onları bulmaya çalışırız. İkisi birden kurtarılamıyorsa, kurtarmak için köpeğin değil de insanın hayatını seçmemizin ahlaken doğru olduğuna ve bunun yalnızca kendi türümüzden yana bir tür ön yargı olmayıp haklılığının kanıtlanabileceği inancımıza bir dayanak ararız. Aradığımız özellikler, normal yetişkin insanlara ait olmalarına karşın, insan denen varlıkla diğer yaratıklar arasındaki farkların bir listesi olmayacaktır sadece. Bunlar daha çok kendimizi tercih etmemizi ve insanları birbirine eşit ve diğer yaratıklardan üstün görmenin doğru olduğu inancımızı haklı çıkaracak ahlaksal yönleri gösterir. İnsanlar ve kişiler. İnsan hayatını değerli kılan şeyleri saptadığımızda göstereceğimiz özellikler, bunları sahip olan her varlığı değerli kılacak özellikler olmalıdır. Böyle varlıklar için antroposantrik, insanı evrenin merkezi olarak gören ya da belirli bir türe özgü olmayan bir sözcük bulmak gerekir. Ben, kişi sözcüğünü her neye benzerse benzesin, anladığımız anlamda değerli olmanın gerektirdiği şeylere sahip olan bir varlığı ifade etmek için kullanacağım. Kişi sözcüğünün normal kullanımda insan olduğunu ifade eden ve olumlu bir şekilde cins yönünden nötr bir sözcük olmasına karşın, bundan sonra kullanacağım şekliyle bu sözcük tür yönünden de nötr olacaktır. Bu, bizim sözcükten normalde anladıklarımıza, sanıldığı gibi pek de büyük bir zarar vermez. Örneğin, başka gezegenlerde yaşayan halkların olup olmadığı sorusu buna iyi bir örnektir. Eğer varsa, bunların aynı bizim gibi insan olmalarını da, olsalar tuhaf olurdu zaten, bizim gibi görünmelerini, bizim gibi ses çıkarmalarını, bizim gibi kokmalarını da, yani bu kabilden başka herhangi bir şeyi de bekleyemeyiz. Hatta organik bile olmayıp, genetik değil de mekanik yapı yoluyla çoğalıyor da olabilirler. Ama biz bu soruya olumlu yanıt verebilirsek, başka dünyalardaki insanları o dünyadaki hayvanlardan, bitkilerden ya da makinelerden ayırt edeceğiz demektir. Yani onları akşam yemeğinde yemenin mi, yoksa akşam yemeğine davet etmenin mi uygun bir davranış olacağına karar vermemiz gerekecektir. Bu arada bizim bulacağımız ya da bizi bulacak olan o insanların bizden teknolojik olarak çok üstün olduğu ortaya çıkarsa, onları bizim de tıpatıp onlara benzemesek bile onlar kadar değerli ve onların birbirlerine gösterdiği saygının ve ilginin sağladığı korunma ayrıcalığının aynısını hak edecek kadar insan olduğumuza ikna etmeyi umacağımız düşünülebilir. Ve durumun bunun tersi olması halinde de birbirimize uygun gördüğümüz ilginin, saygının ve korunmanın aynısını onlara da uygun görmeyi garanti edecek kadar insan olduğumuza da tabii. Ama bizim hangi yönlerden onlar gibi olmamız ya da onların hangi yönlerden bizim gibi olması gerekir? Eğer bu sorunun yanıtını verebilirsek, kişi kavramını ve böylesi yaratıkları değerli kılan şeyi belirleyen, her gün karşılaştığımız ikilemleri uygulayabileceğimiz ve bizi ancak bilim kurgusal bir gelecekte beklemeyen bir taslak yapmış olacağız. Böyle bir tanıma ulaşma çabamıza en baştan başlayacağız. A. Hayat ne zaman başlar? Çoğu kişi, hayat ahlaksal bir önem taşımaya ne zaman başlar sorusuna verilecek yanıtla, insan hayatı ne zaman başlar sorusuna verilecek yanıtın aynı olduğunu düşünür. Yumurtanın döllendiği an, yaşamın ne zaman başladığı sorusunun gayet açık bir yanıtı gibi görünebilir. Bu seçeneğin, olası diğer seçenekler karşısında açık bir üstünlüğü var gibidir. Çünkü bu, yumurta hücresinin olgunlaşmasına doğru giden kesintisiz bir sürecin başladığı, saptanabilir bir olaydır. Ama elbette yumurta, döllenmeden önce de pekala canlıdır ve döllenmenin gerçekleşmesi için şart olan bir gelişim ve olgunlaşma sürecinden geçer. Sperm de canlıdır ve hareketlidir. Hayat, durmaksızın ya da zaman zaman evrimleşen, kuşaktan kuşağa kesintisiz ilerleyen, devamlı bir süreçtir. O halde, döllenme anında başlayan şey hayat değildir. Ama döllenmeyle başlayan şey hayat değilse de, en azından yeni bir birey değil midir? Döllenmeyle pek çok şey başlayabilir. Döllenme olayı bir embriyon yaratmayıp, annenin yaşamını tehdit eden bir tümör de yaratabilir. Hidatiform ur denen bu tümör olduğu halde, çoğu kişinin döllenmeyle birlikte tam tekmil ortaya çıktığına inandığı tüm o haklarla ve korunma ayrılacağıyla donatılamaz. Diyelim ki, döllenme doğru yolunda gidiyor olsa bile bu, herhangi bir bireyi yaratmaz. Döllenmiş yumurta bir hücre yığınına dönüşür ve bu da iki ana bileşene ayrılır. Embriyoblast ve trofoblast. Embriyoblast fetusa dönüşür. Trofoblast ise embriyon dışı membranları, plazantayı ve göbek kordonunu oluşturur. Trofoblasttan türeyen parçalar canlıdır, insandır. Fetus da aynı genetik yapıyı taşır ve doğumla birlikte atılır. Döllenmiş yumurtanın yeni bir birey sayılamamasına yol açan bir diğer komplikasyon da onun pekala iki bireyde olabilmesidir. Döllenmiş yumurta bölünüp ikiz oluşturur ve bu olayın gerçekleşmesi döllenmeden 2 hafta sonrasını bulabilir. Yani hayat bir sürekliliktir ve bireyin ortaya çıkışı aşama aşama gerçekleşir. Bu noktada yaygın bir şekilde savunulan tez, hayat döllenmeyle başlamıyorsa ve orada yeni bir insan bireyi başlamıyorsa da o zaman en azından tüm genetik yapısıyla, tüm benzersizliğiyle ve bireyselliğiyle tamamlanmış yeni bir insan potansiyelinin var olduğudur. Ve döllenmiş yumurta potansiyel bir insan olduğundan ona gerçek insanların sahip olduğu hakların ve korunma ayrıcalığının aynısını vermeliyiz. Buna potansiyellik tezi diyebiliriz. Potansiyellik tezi. Potansiyellik tezinde onu hem birlikte hem de ayrı ayrı çürüten 2 sorun vardır. Bunlardan ilki, bir şeyin X haline geleceği yolundaki basit gerçeğin, o şeyin X haline gelmesi kaçınılmaz olsa bile, ki döllenmiş yumurta ile insan arasındaki durum hiç de böyle değildir, ona şu anda gerçekten X'miş gibi davranmak için yeterli bir neden olmadığıdır. Hepimiz kaçınılmaz bir şekilde bir gün öleceğiz. Ama sanırım bu, bize şu anda ölmüş gibi davranılması için yeterli bir neden değildir. İkinci sorun, potansiyel insan olanın yalnızca döllenmiş yumurta hücresi olmamasıdır. Döllenmemiş yumurta ve sperm de aynı şekilde birer potansiyel insandır. Döllenmiş yumurtanın potansiyel bir insan olduğunu söylemek, uterusa yerleşme gibi bazı şeylerin gerçekleşmesi ve kendiliğinden düşük gibi başka bazı şeylerin gerçekleşmemesi durumunda onun bir insan olacağını söylemek demektir. Ama aynı şey döllenmemiş yumurta ve sperm için de geçerlidir. Yumurta hücresi de bir spermle karşılaşmak gibi bazı şeylerin gerçekleşmesi ve doğum kontrol yöntemlerinden birinin kullanılması gibi başka bazı şeylerin gerçekleşmemesi durumunda yeni bir insana dönüşecektir. Zaman zaman bu görüşe yönelik itirazlarda gerekli tüm potansiyelin ancak döllenmiş yumurtada bir arada bulunduğu ve en önemli şeyin bu olduğu öne sürülür. Ancak yumurta döllendikten sonradır ki diye devam eder bu tez, yeni bir insan haline gelmek için gerekli tüm potansiyele sahip, benzersiz bir yeni varlık ortaya çıkar. Bu düşünce makul görünüyorsa da, bir gerçeği anımsayınca iş değişiyor. Bir şeyde o döllenmiş yumurta haline gelme potansiyeli var ve o potansiyele sahip olan şey neyse onda döllenmiş yumurtanın dönüşme potansiyeline sahip olduğu şey neyse ona dönüşme potansiyeli de var.